Discourse Day 8. 8. gün. 8. gün sona erdi. Sadece 2 gününüz kaldı. Bu 2 günden ciddi çalışmak için yalnızca 1 gününüz var. Eğer kişi gerçekten çalışırsa, ciddi çalışırsa, aynen tekniğin sizden çalışmanızı istediği şekilde çalışırsa, 1 gün bile yeterli. Çok yararını görürsünüz. Bir başka önemli şey, tekniği doğru anlamaya devam edin. Böylece eve döndüğünüzde bu teknikten en iyi şekilde faydalanacak, doğru bir şekilde çalışarak hayatınıza uygun bir şekilde uygulayabileceksiniz. Yoksa çok çalışsanız, ciddi çalışsanız bile doğru çalışmadığınız sürece bu teknikten elde edeceğiniz yararlardan mahrum kalırsınız. Tekniğin iki önemli yönü olduğunu anlayın. Her ikisi de eşit derecede önemli. Farkındalık ve dengelilik. İkisi de beraber gider. Tıpkı bir kuşun iki kanadı gibi eşit büyüklükte ve eşit güçte olmalılar. Yoksa kuş uçamaz. Tıpkı bir kağnı ya da at arabasının iki tekerleği gibi. Aynı büyüklükte ve aynı güçte olmalılar. Yoksa işe yaramazlar. Yani ikisi de aynı derecede önemli. Dengelilik olduğu kadar farkındalık da. Eğer farkındaysanız ama dengelilikle kalmıyorsanız, o zaman amaca ulaşılmış sayılmaz. Ve eğer dengelilikle kalıyorsanız ama duyumlarınızın farkında değilseniz, yine amaca ulaşılmış sayılmaz. Eğer dışarıdaki gerçekliğin farkındaysanız, kaba, görünen gerçekliğin, bu iyi. Ama bu vipassana değil. Hatta fiziksel yapınızla ya da zihinsel yapınızla ilgili kaba gerçeklik olsa bile. Fiziksel yapı, bedenin bütün aktiviteleri, bunların farkındasınız. Zihinsel yapı, zihne çok yoğun duygular gelir. Bunların farkındasınız. Bu işe yarar. Ama bu aydınlanmış kişinin öğretisi değil. O, bedendeki duyumlarla çalışmanızı ister. Buda'dan önce hocalar vardı. Buda'nın zamanında da hocalar vardı. Buda'dan sonra da hocalar vardı. Ve neredeyse hepsi, ahlak dışı aktiviteleri olanlarının dışında, onların dışında her aziz kişi aynı şeyi öğütlemiştir. Algı kapılarınızın nesneleri. Bu nesnelere tepki vermeyin. Şekil, biçim, renk, ışık, ses, koku, tat, dokunuş, düşünce, bunlar hoş olabilir, nahoş olabilir. Bunlara tepki vermeyin. Şiddetli arzu yaratmayın. Şiddetli reddetme yaratmayın. Bu, Gotama Buda'nın verdiği yeni bir şey değildi. Bu, onun aydınlanması değildi. Onun aydınlanması, sorunun derinliklerine inmekti. Diğer herkes, sanki şiddetli arzulama ve şiddetli itme bu altı algı kapısının nesnelerinden dolayı ortaya çıkıyormuş gibi, Salayatana'ya önem veriyordu. Altı algı kapısı ve onun nesnelerini. Görünen seviyede bu doğru. Ama onun keşfi Salayatana Paccaya Passa'ydı. Altı algı kapısı ilgili altı nesneyle temasa geçer. Ve Passa Paccaya Vedana. Bu temasla vücutta hoş ya da hoş olmayan bir duyum başlar. Ve Vedana Paccaya Tanha. Vücuttaki duyumu deneyimlemeye başladıktan sonra şiddetli arzunuz, şiddetli reddetmeniz başlar. Bu bağlantı eksikti. Bu yüzden insanlar şiddetli arzularından, şiddetli itmelerinden kurtulmak için çalışıp durdular ama hepsi yüzeysel seviyedeydi. Köke hiç dokunulmamıştı. Kirliliklerin kökünü çıkarmak için vücuttaki duyumlar seviyesine inmeleri gerektiğinin farkında değillerdi. Bu, Gotama Buddha'nın insanlığa katkısıydı. Mutsuzluğu, ızdırabı derinlerinden temizlemenin yolu. Eğer bunu kaçırırsak, o zaman farkındalığımız tam bir farkındalık olmaz. Vücuttaki duyumların farkındalığı ve hoş ya da hoş olmayan bu duyumlara karşı dengelilik, bunlar bu arabanın iki tekerleği. Bunlar bu kuşun iki kanadı. İlerleyebilmeniz için her ikisi de boyutta ve güçte eşit olmak zorunda. Nefesinizi gözlemlemeye başladınız. Küçük bir alanda nefesinizi gözlemlemeye başladınız. Sizden bunu yapmanızı istemesinin ardında yatan bir anlam var. Eğer daha büyük bir alanda çalışırsanız, zihin o kadar keskin olmayacaktır. Zihin sadece buradaki çok kaba duyumları hissedecektir. Çok kaba duyumlar, şurada biraz ağrı, şurada biraz basınç, şurada biraz sıcaklık, hiçbir zaman keskin olamaz. Ne kadar küçük bir alanın farkındalığı olursa, zihinde o kadar keskin, o kadar hassas olur. Ve üçüncü güne geldiğinizde burada duyumları hissetmeye başladınız. Alanı aşağıya doğru gittikçe daralttınız ve bu daha küçük alandaki duyumları hissettiniz. Her yerde duyumları hissetmek sizin için kolay oldu. Bu özgürleşme yolunda çok önemli bir aşama. Kişi her yerde duyumları hissettiği bu aşamaya ulaşmak zorunda. Kaba ya da ince duyumlar ama her yerde. Vücudun hiçbir kısmı kör ya da boş, yani duyumsuz kalmamalı. Duyum her zaman her yerde vardır. Ama zihniniz onları hissedecek kadar hassas olmalı. Çok önemli bir aşama. Ama bunu zorlamak için hiçbir şey yapamazsınız. Kendiliğinden, doğallıkla olur. Sizin işiniz ilerlemeye devam etmek. Hiçbir duyumun olmadığı yerde kalmak, bir dakika kadar kalmak, ilerlemeye devam etmek, bir dakika kalmak. Büyük bir sabırla zihninizin gittikçe daha ince, daha narin olduğunu fark edersiniz. Gittikçe daha hassas olur ve artık her yerde duyumları hissetmeye başlar. İkinci önemli aşama, yine çok önemli bir aşama, zihin ve madde yapısının bütünüyle çözülmesi. Yalnızca titreşimlere dönüşür. O buna banga diyordu. Banga, çözünme demek. Tamamıyla çözünme. Yine hiçbir şey yapamazsınız. Bırakın kendiliğinden olsun. Gözlemlemeye devam edin. Zihniniz kendiliğinden gittikçe daha ince, daha keskin, daha hassas olur. Doğanın kanunu böyle. Katı, şiddetli, kaba duyumlar gittikçe bölünmeye, parçalarına ayrılmaya, dağılmaya başlarlar. Bölünmeye, parçalara ayrılmaya, dağılmaya. Gittikçe bölünürler, bölünürler, bölünürler. İşte bu banga. Bütün vücutta çok ince titreşimlerden oluşan bir serbest akış hissetmeye başlarsınız. Bu çok önemli bir aşama. Ama aynı zamanda çok tehlikeli bir deneyim olduğunu söyler. Şu anlamda tehlikeli. Bütün o hoş olmayan, kaba, yoğun duyumları atlattıktan sonra birden bu çok hoş akışla, titreşimlerin çok hoş akışıyla karşılaşıyorsunuz. Zihnin eski davranış kalıbından dolayı buna karşı şiddetli arzu geliştirmeye başlıyorsunuz. Ona sımsıkı tutunuyorsunuz. Oo, harika! İşte o bunun tehlike olduğunu söyler. Çok büyük bir tehlike. Kişi hoş olmayan duyumlara, onların geçip gideceği beklentisiyle dengelilikle kalabilir. Başkalarının deneyimlemeye başladıkları gibi ince duyumları deneyimlemeye başlayacaktır. Ama ince bir duyum geldiğinde kişi ona çok bağlanır. Onun çok korkutucu, çok tehlikeli dediği aşama işte budur. Kişi bu hoş duyumlara bağlılık geliştirmemeye çok dikkat etmelidir. Yoksa ilerleme duracaktır. İlerleme durmakla kalmaz, yeni arzulama, şiddetle arzulama, sımsıkı tutunma, bağlanma üretmeye başlayacağınız için bir gerileme başlayacaktır. Hoş duyumlar bu çok ince titreşimler akımı geçip gittiğinde bunlar kalıcı değildir, gelirler ve giderler. Sonra tekrar başka türlü yüzeye çıkamayacak olan çok derin köklü sankar ortaya çıkacaktır. İnce titreşimlerden oluşan bir serbest akışı hissetmeye başladığınız, tam bir çözülme aşamasına ulaştığınız için bu derin köklü sankara yüzeye çıkabildi. Çok kaba bir doğaya sahip olabilir ve tekrar kaba duyumları, hoş olmayan duyumları hissetmeye başlarsınız. Kendinizi çok moralsiz, çok üzgün hissedersiniz. Şöyle hissetmeye başlarsınız. Geriliyorum. Harikulade duyumlar hissediyordum ama şimdi bak artık yok. Yine bu hoş olmayan duyumlar var. Dhammayı yeterince iyi anlamamışsınız. Duyumlarla oyun oynamaya başlamışsınız. İşte bu kişinin hayatı boyunca sürekli yaptığı şey. Bir ses hoş ya da değil, bir görüntü hoş ya da değil, bir koku hoş ya da değil, bir tat hoş ya da değil, bir düşünce hoş ya da değil. Şimdi aynı şekilde vücutta bir duyum hoş ya da değil. Şiddetli arzulamayla, şiddetli itmeyle sürekli tepki verir durursunuz. Ne fark eder ki? Dhammayı anlamamışsınız. Tekrarlanan uyarılara rağmen bazı öğrenciler görüyoruz. Bunlar elbette sayıca az ama yine de var. Sürekli arka arkaya kurs yapıyorlar. Ama tekniği anlamıyorlar. Dhammayı anlamıyorlar. Hoş duyumların keyfine varıp hoş olmayan duyumlara karşı şiddetli itme geliştirip duruyorlar. Sürekli bu oyunu oynuyorlar. Duyum oyunu, duyum oyunu. Bu vipassana değil, hiç değil. Tekniğin özünü doğru anlamak için çok dikkatli olmalısınız. Bu sayede doğru çalışır ve tekniğin yararlarını elde edebilirsiniz. Kök seviyeye gitmelisiniz, duyumlar seviyesine. Ve bu duyumlar seviyesinde hangi duyum ortaya çıkarsa çıksın, dengelilik halinde olmalısınız. Her duyum, kaba ya da ince, hoş ya da değil, aynı özelliğe sahiptir. Ortaya çıkma, geçip gitme özelliği. Ortaya çıkma, geçip gitme özelliği. İşte deneyimlemeniz gereken bu. Katı, şiddetli, kaba bir duyum olduğunda bu ortaya çıkma belirgindir. Ama bir süre sonra er ya da geç, geçip gider. Bir süre kalır gibi gözükür. Ortaya çıkar, bir süre kalır gibi gözükür ve geçip gider. Bu çok şiddetli, katı, kaba duyum dağılıp yok olduğunda ve titreşimlere dönüştüğünde özellik yine de aynı kalır. Ortaya çıkar, geçip gider. Ortaya çıkar, geçip gider. Şimdi çok büyük bir hızla gerçekleşir. Ortaya çıktığı gibi geçip gider. Ortaya çıktığı gibi geçip gider. Büyük bir hızla, büyük bir frekansla. Ama özellik aynı kalır. Bu özellik zihninizde çok açık olmalı. Bak, değişiyor, değişiyor, değişiyor. Ve böylelikle şiddetli arzulama kalmıyor. Şiddetli itme kalmıyor. Şiddetli arzulama kalmıyor. İşte zihninizin davranış kalıbını böyle değiştirirsiniz. Öbür türlü derinlerde bu çoğaltma işlemi devam eder. Sankara üstüne sankara. Her an bir sankara üretirsiniz. Çünkü kişi yaşadığı sürece duyumlar her an vardır. Her an şu ya da bu duyum vardır. Ve zihnin en derin seviyesi bu duyumlarla sürekli temas halindedir. İster uykuda, ister uyanık olun, günün 24 saatinde vücuttaki bu duyumlarla temas halindedir. Diyelim derin uykudasınız. Derin uyku desek bile aslında yalnızca zihninizin bilinçli kısmı derin uykuya dalmıştır. Zihnin bilinçaltı denilen bölümü vücuttaki duyumların her zaman bilincindedir. Diyelim bir sivrisinek geldi, sizi ısırdı. Bilinçaltı dedikleri hemen hisseder. Hoş olmayan duyum. Sivrisineği kovar, öldürür. Hoş olmayan duyum hala var. Isırık yerini kaşımaya ya da olmaya başlar. Bunun gibi bütün gece sivrisinekler gelecek, ısıracaklardır. Gelip ısırırlar. Siz bilmezsiniz. Zihninizin bilinçli kısmı bilmez. Bu da gösteriyor ki zihnin bilinçli kısmıyla bilinçaltı arasında büyük bir bariyer var. Aynı şekilde uyanık olduğunuzda zihninizin bilinçli kısmı çok kaba bir seviyede dışarıdaki nesnelerle meşgul olacaktır. Ama bilinçaltı, sözüm ona bilinçsiz zihin, vücuttaki duyumlarla sürekli temas halindedir ve bunlara sürekli tepki verir durur. Bir yerde baskı olduğunda tepki verir. Bir yerde ağrı olduğunda tepki verir. Bir yer kaşındığında tepki verir. Tepki süreklidir. Bu zihninizin davranış kalıbı haline gelmiştir. Bu davranış kalıbını en derin seviyede değiştirmezseniz mutsuzluğunuzdan kurtulamazsınız, ızdırabınızdan kurtulamazsınız. Ancak ağacın dallarını, ince dallarını, yapraklarını, çiçeklerini, meyvelerini iyileştirirsiniz. Ama kök sağlıksız, çürüyor. Kökü sağlıksız olduğu sürece ağacınız hiçbir zaman sağlıklı olamaz. Bilinçaltı sağlıksız kaldığı sürece zihninizin bilinçli kısmı hiçbir zaman sağlıklı olamaz. Böylece bu da zihnimizin en derin bilinçaltı seviyesiyle çalışmamız gerektiğini keşfetti. Yapmaya başladığımız şey bu. Bu nokta hep aklınızda kalmalı. Zihnimin en derin seviyesiyle çalışmam gerek. Birçok değişik teknik, başka meditasyon türleri var. Burada onları karalamıyoruz. Ama bu yöntem hemen zihnin derinliğiyle, bilinçaltıyla çalışmaya başlar. Zihnin derinliğini kaçırırsanız, bu sankara üstüne sankara çoğaltma işlemi sürdüğü için amaca ulaşılmamış olur. Her an bir şiddetle arzulama ya da şiddetle itme, şiddetle arzulama ya da şiddetle reddetme sankarası üretirsiniz. Sürekli bir cehalet sankarası. Ne olup bittiğinden haberiniz yok. Bu mutsuzluk, ızdırap. her sankara bir ızdırap. Çoğaltma yasası var. Dış dünyada da, bitkiler aleminde bu çoğaltma yasası çoğaltma var. Aynı şekilde içimizde derinlerde bu çoğaltma işlemi çoğaltma var. Ve bu çoğaltma yasasını durdurmanın, bu davranış kalıbını değiştirmenin bir yolu var. Dış dünyada küçük bir tohum, bir banyan ağacı tohumu. Tropikal ülkelerde banyan ağacı dediğimiz büyük bir ağaç vardır. Küçücük susam tohumu büyüklüğünde bir tohumu vardır. Bu küçücük tohum içinde kocaman banyan ağacını barındırır. Ekildiğinde ağaç çıkar ve kocaman olur. Yüzyıllarca yaşar, çok uzun ömrü vardır. Bir tohum meyve vermeye başladığında her sezon yüzlerce, binlerce meyvesi olur. Ve yüzyıllar boyunca sadece bir tohumdan milyonlarca meyve elde edilir. Bu ağaç ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, zamanı geldiğinde yaşlanacak, çürüyecek, ölecek ve yıkılacaktır. Artık hiç meyve veremez. Görünen seviyede bir tohumun milyonlarca meyve verdiğini söyleyebiliriz. Ama hikaye burada sona ermiyor. Çoğaltma devam ediyor. Nasıl devam ettiğini anlayın. Ekilen tohum ve koca banyan ağacının vermeye başladığı meyveler, doğa kanunu şöyle. Her meyve aynı kalitede bir ya da daha fazla sayıda tohum içerir. Her meyvenin bir tohumu vardır. Ve yine bu tohum koca bir banyan ağacını içerir. Milyonlarca meyve, milyonlarca tohum ve her tohum koca bir banyan ağacı içeriyor. Oo, sonsuz bir çoğaltma işlemi. Sonsuz çoğaltma işlemi. Ama aynı zamanda doğa bize bu işlemin nasıl durdurulabileceğini anlamamız konusunda da yardımcı oluyor. Her tohumun büyük bir banyan ağacını içerdiği doğru. Ama bu tohum verimli bir toprak ister. Su ister, gübre ister. Onu kayalık bir araziye ekerseniz büyüyemez. Orada bir banyan ağacı yetişemez. Asıl zorluk işte bu sankara tohumları. Bir zamanlar ektiğiniz için milyonlarcası geliyor. Şimdi birçoğu geliyor. Gelen her tohuma iyi gübre vermeyi sürdürüyoruz. Onlara sürekli çok verimli toprak veriyoruz. Oo sankaram benim, büyüyüp dur. Oo mutsuzluğum, ızdırabım büyümeye devam et, artmaya devam et, artmaya devam et. Ne cehalet. İşte kişinin yapıp durduğu bu. Bir depo dolusu benzin petrol taşır gibi. Dışarıdan bir kıvılcım gelir, bu depoya temas eder ve büyük bir patlama oluşur. Dev bir patlama. Binlerce yeni kıvılcım. Ürettiğiniz her bir kıvılcımın yerine yüzlerce, binlercesini getireceğini anlamıyorsunuz. Ve gelen her kıvılcımın üzerine yeniden bütün bir benzini atıyor olacaksınız. Çoğaltma, çoğaltma, çoğaltma. Akılsal seviyede kişi bunu anlar. Bu çoğaltma benim için çok tehlikeli. Sankara üretmemeliyim. Her sankara çok zararlı. Her sankara mutsuzluğumun, ızdırabımın çoğalması. Bu sadece akılsal bir anlayış. Duyumlar seviyesinde uygun bir şekilde çalışmazsanız ızdırabınızdan kurtulamazsınız. Kişi çok iyi bilir. Birisi elinde ateşle beni yakmaya geliyor. En iyisi su hortumumu hazır bulundurayım. Geldiğinde hortumu açar, hemen ateşi söndürürüm. Kişi bunu akılsal seviyede anlar. Ama gerçek seviyede birisi ateşi getiriyor. Ben petrol pompasını açıyorum. Yan, yan. Üzerine bir kova dolusu petrol atarım. Sen yan, ben yanayım, ikimiz birden yanalım. Sonra fark edersiniz. Bu çok yanlıştı. Bunu yapmamalıydım. Bana doğru ateşle gelindiğinde onu söndürmek için su kullanmalıydım, petrol değil. Sonra gider yüce tanrınıza, şu tanrınıza, bu tanrıçanıza yalvarırsınız. Bir hata yaptım, lütfen beni bağışla, bir hata yaptım. Gelecek sefer aynı hatayı yine yaparsınız. Sonra yine aynı hata. Bundan kurtulamıyorsunuz. İçeride derinlerde ne olup bittiğini bilmediğiniz için işe yaramıyor. İçeride derinlerde her zaman bu olumsuzluk, bu olumsuz tepki, bu volkanik patlama vardır. Vücuttaki duyumları gözlemlemeye başlamazsınız, bundan kurtulamazsınız. Duyumları hissetmeniz gerek. Tekniğin önemli bir parçası, bu duyumları hissedebilmek için zihninizi çok keskin, çok hassas hale getirmeniz gerektiğidir. Diğer bir kısmı ise Dengelilikle kalmak. Dengelilikle kalın. Tepki vermeyin. Tepki vermeyin. İyice anlayın. Bu anicca. Bu anicca. Bu bir batıl inanç değil. Bu da öyle söyledi diye kabul etmeyin. Gelenek öyle söyledi diye kabul etmeyin. Kendi deneyiminizle keşfedersiniz. Şeyler ortaya çıkar ve er ya da geç geçip gider. Ortaya çıkar, geçip giderler. Ortaya çıkar, geçip giderler. Her şey dağılıp çözüldüğünde, o zaman bu ortaya çıkma ve geçip gitme çok büyük bir hızla gerçekleşir. Ama hala aynı gerçeklik vardır. Ortaya çıkma, geçip gitme. Ortaya çıkma, geçip gitme. İşte bu anicca. Bu geçici, geçici. Bu şekilde davranış kalıbını zihninizin en derin seviyesinde değiştirmeye başlarsınız. Bu çok önemli. Bunu anlamanız gerek. Doğanın kanunu öyledir ki, bir kere yeni sankara üretmeyi durdurduğunuzda eskileri yüzeye çıkmaya ve yok edilmeye başlar. Dengelilikle kaldığınızda yüzeye çıkarlar. Dengelilikle kalırsınız, yüzeye çıkarlar. Gittikçe daha da zayıflar, zayıflar, güçsüzleşirler ve yok olup giderler. Bu doğanın kanunu. İşte aydınlanmış kişinin farkına vardığı buydu. Bu onun keşfiydi. Sankara paccaya vinyana diyordu. Zincirin vinyana diye adlandırılan halkası, zihnin bilinci. Her an ortaya çıkıyor, geçip gidiyor. Ortaya çıkıyor, geçip gidiyor. Ve bunun en yakın nedeni sankara. Bir sankara ürettiğiniz her an, bir sonraki anın vinyanası, bir sonraki anın bilinci ortaya çıkar. Yine sankara üretirsiniz, bilinç ortaya çıkar. Bir sonraki an yine sankara üretirsiniz ve bilinç ortaya çıkar. Bu şekilde bu işlem sürer gider. Hayatın sonunda çok güçlü bir sankara başını çıkarır ve güçlü bir itme verir. Vinyana diğer bedende ortaya çıkar. Ve bu sürer, sürer, sürer. Aydınlanmış kişi bu gerçeğin farkına vardı. Peki nasıl durdurulacaktı? Sankara üretmeye devam ettiğiniz sürece bu akış sürecek, sürecektir. Yeni sankara üretmeyi durdurduğunuzda işlem kendiliğinden tersine dönmeye başlayacaktır. Bir örnek. Zihin ve maddenin bu akışı yaşam akışıdır. Zihin ve madde. Maddenin yaşamı için, maddenin akışı için bir miktar maddesel besin vermeniz gerekir. Bu maddesel besinin yardımıyla yaşamı sürer, sürer, sürer. Zihnin akışı için de zihinsel bir besin sankara verilmeli. Ancak o zaman yaşam sürer, sürer, sürer. Diyelim ki bir gün hiçbir şey yemediniz, oruç tuttunuz. Oruç tuttunuz ama yaşamınız devam ediyor. İki gün oruç tutmaya karar veriyorsunuz. Yine yaşamınız sürüyor. 5 gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay oruç tuttunuz. Uzun bir süre besin almayı kestiğiniz için en sonunda beden ölür. O kadar uzun süre besin almadıysanız, o zaman neden ölmeniz bu kadar çok zaman aldı? Çünkü vücutta depolanmış besin vardı. Toplanan yağlar vesaire tüketilmeye başlandı. Onlar da tükendiğinde artık başka besin kalmadı, beden öldü. Aynı ilke zihnin akışı içinde geçerlidir. Sürekli sankara verip durursunuz. Besin olarak 24 saatte bir kere bile yeseniz, hayatta kalması için bu yeterlidir. Ama zihnin akışının sürmesi için her an bir besin verilmeli. Besleme işi her an olmalı, her an. Bu teknikle yeni besin vermemeyi öğrenirsiniz. Diyelim şu an hiç yeni bir besin vermediniz. Yalnızca duyumu deneyimlediniz. Sadece gülümsediniz. Anicca, anicca. Ne şiddetle arzulama var, ne de şiddetle itme, ne de cehalet. Sadece farkındasınız ve tepki vermiyorsunuz. Sankara üretmiyorsunuz. Zihnin akışı hala durmadı. Bir sonraki an, bir sonraki an yine hiçbir sankara üretmiyorsunuz. Bir sonraki an hiçbir sankara üretmiyorsunuz. Ama sürüyor, sürüyor. Nasıl oluyor da sürüyor? Aynı ilke. Şimdi eski sankara birikimlerinizle yaşam akışı için yeni bir sankara vermediğinizde eski bir tanenin yüzeye çıkması kaçınılmaz. Yüzeye çıkar ve yeni bir Vinyana ortaya çıkar. Yine hiçbir sankara vermezseniz eski bir tane yüzeye çıkacak ve yeni bir Vinyana ortaya çıkacak. Ve bu şekilde sürer, sürer, sürer. Bütün sankaralar tüketildiğinde o zaman bu durumdan çıkmış, bütün mutsuzluklardan kurtulmuş olursunuz. Bu ilke var. Ancak kişi ancak deneyimle eskilerin nasıl yüzeye çıktığını anlamaya başlar. Diyelim ki bir öfke sankarası ürettiniz. Her tarafta hiç de hoş olmayan duyumlar fark edeceksiniz. Çünkü biyokimyasal tepkime başlamıştır. Bu hoş olmayan duyum yüzünden, başlayan biyokimyasal tepkime yüzünden yine öfke üretirsiniz. Yeni bir sankara üretmiş oldunuz. Yine bu biyokimyasal reaksiyon üretilir ve hoş olmayan bir duyum olur. Ve bu hoş olmayan duyum yüzünden yine öfke üretirsiniz. Bu bir kısır döngü. Bu ızdırabınızın çoğalmasıdır. Sürekli, sürekli, sürekli sankara üstüne sankara, sankara üstüne sankara. Öfke ürettiniz. Bunun sonucu olarak bir takım biyokimyasal reaksiyonlar başladı. Çok rahatsız edici bir duyum ortaya çıktı. Tepki vermiyorsunuz. Yine bir süre devam ediyor. Tepki vermiyorsunuz. Tepki vermiyorsunuz. Tepki vermiyorsunuz. Bu davranış kalıbı değişmeye başlar. Davranış kalıbını değiştirmek için kişi duyumlar seviyesinde zihninin derinliklerine gitmek ve tepki vermekten kaçınmak zorunda. Eski birikimlerin nasıl temizlenmeye başladığını göreceksiniz. Bir örnek verildi. Yakıtınız var. Bir yığın yakacak odun. Ateşe veriyorsunuz ve yanmaya başlıyor. Yandıkça üstüne daha çok odun atıyorsunuz. Yanmaya devam ediyor. Üzerine biraz daha odun atıyorsunuz. Ateş üzerine attığınız yeni odunları, bu yeni parçaları yakmaya başlar. Eski odunlar derinde gömülü olarak kalırlar. Katman katman ateş artmaya devam eder. Yeni odun gelir, daha fazla yeni odun gelir. Yeni yakıt vermeyi keserseniz, ateş kalanları yakmaya başlar. Er ya da geç her şeyi yakar, bitirir. İnsanlar bu prensibi, eski sankaraların nasıl yok edildiğini farklı şekillerde anlarlar. Gerçek şu ki yok edilirler. Peki nasıl yok ediliyorlar? Yaklaşık 30 yıl önce batılı bir bilim adamı öğretmenime geldi. Benim de bir arkadaşımdı. Burma'da bir teknik olduğunu ve bir öğretmenin insanlara olumsuz davranış kalıbından nasıl kurtulunduğunu, huzurlu ve uyumlu bir hayatı yaşamayı öğrettiğini duymuş. Zihnin bütün birikmiş kirlilikleri bu teknikle yok ediliyor. Ve bir bilim adamı olarak bunun nasıl olduğunu incelemek istedi. Burma'ya geldi. Normalde öğretmenim yeni bir öğrenciye 10 günden uzun kurs vermezdi. Ama bir şekilde bu durumun uzun kursu hak ettiğine karar verdi. Ona hemen uzun bir kurs verdi. 10 gün anapana. Arkadaşım bunun üzerinde çalışıyordu. Ve reaksiyon başladı. Öyle büyük bir reaksiyondu ki, meditasyon yaparken bazen yerden yaklaşık bir karış havaya sıçradığını görüyorduk. Öğretmenim hep gülümsüyordu. Bir gün bana, "Git bak bakalım nasıl meditasyon yapıyor," dedi. Herkesin kendi meditasyon hücresi vardı. Hücresinin penceresinden baktım ve omuzlarının üzerinde durduğunu gördüm. Bütün vücudu bir hayalet tarafından ele geçirilmiş gibi titriyordu. Ne oluyordu böyle? Gittim öğretmenime sordum. Ne oluyor? Öğretmenim gülümsedi ve kahkaha attı. İyi, bırak olsun. Bu onun için iyi. Ve böylece devam etti. Sonradan öğrendik ki uzay aracı endüstrisinde çalışan bir uzmanmış. Kıtalar arası nükleer başlıklı balistik füzeleri bulmuş ve üretiminde yardımcı oluyormuş. Böyle bir insanın ne biçim sankarası vardır? Milyonlarca insanı öldüren cehennem ateşini yaratan kişi ne biçim sankara? Bu şekilde dışarı çıkabilirdi. Öğretmenim gülümsüyordu. Bırak çıksın, bırak çıksın. Kursun sonunda kendisini çok hafif, çok mutlu, harika hissetti. Öğretmenim şöyle dedi. Güzel, bütün kirlilikler dışarı çıktı. Şimdi daha hafifsin. Daha hafifim, bu gerçek. Daha mutlu hissediyorum. Bu bir gerçek. Ama kirliliklerimin, zihnimdeki kirliliklerin bu duyumlar sayesinde dışarı çıkmasını anlamıyorum. Bunu nasıl kabul edebilirim? Öğretmenim güldü. Güzel, kabul etme. Buda da aynısını söylüyordu. Kabul etmeyin. Ben öyle söyledim diye kabul etmeyin. Gelenek öyle söyledi diye ya da metin öyle yazıyor diye kabul etmeyin. Kendiniz deney yapmaya devam edin. Kendi deneyiminizde anladığınızda diyeceksiniz ki, evet bu doğru ve iyi. Ancak o zaman kabul edin. Arkadaşım evine döndü ve birkaç gün sonra bir mektup yazdı. Bu meditasyon bana harikulade yararlar sağladı. Çabucak sinirlenen birisiydim. Çok gergindim ve üstlerimle ya da altımda çalışanlarla olan ilişkilerim hep kötüydü. Eşimle de çok iyi bir ilişkim yoktu. Şimdi her şey değişti. Aslında her şey değil, ben değiştim. Bende büyük bir değişiklik oldu. Her şey bana çok iyi, çok güzel gelmeye başladı. Ama hala duyumların kirliliklerimin yok olup gitmesiyle ne ilgisi olduğunu anlayamadım. Ben bir bilim adamıyım. Bunu nasıl kabul edebilirim? Birkaç yıl sonra yine geldi. Yine bir Vipassana kursu, uzun bir kurs aldı. Tekrar eve döndüğünde uzun bir makale içeren bir mektup yazdı. Uzay gemilerinde kullanılan metalleri saflaştırmak konusunda uzman bir metalurjistti. Mektubunda şöyle diyordu. Bizde bir prensip, bir teori vardır. Eğer bir metalin saflaştırılması gerekiyorsa bu ultra saf olmalı. Tek bir molekül bile milyonlarca molekülden bir tanesi bile farklı bir molekül olmamalı. %100 saf olmalı. Ultra saf. Bu ultra saflığı elde etmek için metali eritir ve bundan %100 saf olan bir halka çıkarırız. Bu sıcak halkayı saflaştırmak istediğimiz çubuk şeklindeki metalin üzerinden geçiririz. Bu halka saf olduğu için bir çeşit çekim alanı yaratır. Çubukta bulunan bütün kirlilikleri dışarı çekmeye başlar. Bütün moleküller çıkar, milyonlarcasından bir tanesi bile içinde kalamaz. Gözle görünmez bir şekilde dışarı çıkmak zorunda kalırlar. Kalan moleküller o kadar iyi bir düzendedirler ki metal çok güçlü hale gelir. Oo, işte Buda'nın bulduğu da bu. Baştan ayaklara ve ayaklardan başa hareket eden bu saf bilincin halkası. Eğer bu halka saf değilse teknik işe yaramaz. Eğer bu halka tepki veriyorsa, şiddetli arzuyla, şiddetli itmeyle, şiddetli arzuyla, şiddetli itmeyle işe yaramaz. Saf olduğu için tepki vermiyor. Şiddetle arzulama yok, şiddetle reddetme yok, sürekli saflaştırıyor. Bu onun anlama yoluydu. Farklı insanların farklı anlama tarzları var. Ama gerçek şu ki saflaştırıyor. Biri gelir bana şunu anlatır. Pillerde, şarj edilebilir pillerde örnek gösterilen bir prensip var. Sürekli şarj ederiz, şarj ederiz, şarj ederiz ve pilleri doldururuz. Şarj etmeyi keseriz, hiçbir şey yapmayız ve piller kendiliğinden boşalmaya, boşalmaya başlar. Onları boşaltmak için hiçbir şey yapmayız, sadece şarj etmeyi durdururuz. Oo, işte bu da bir prensip. Biri gelir bana şunu anlatır. Şu kurduğunuz oyuncaklar var ya, kurmalı oyuncaklar. Bunları sürekli çevirir çevirir kurarsınız. Sonra bırakırsınız, oyuncak biraz dans eder ve sonra kendiliğinden ters yönde dönerek açılmaya başlar. Açmak için hiçbir şey yapmazsınız. Sadece çevirmeyi bırakırsınız. Bu da bir örnek verir. Tıpkı şu iple yaptığınıza benziyor. İpin iki ucundan büke büke sürekli çeviriyorsunuz. Birden bırakırsınız, sonra pır pır pır pır pır ip açılacaktır. Bu doğanın kanunu. Yeni sankara üretmeyi durdurursunuz, eskileri mutlaka yok olacaktır. Sürekli çoğalttığınızda, sankara üstüne sankara üretmeye devam ettiğinizde yok olma süreci başlayamaz. Her zaman sürekli bir çoğaltma işlemi vardır. Bu mutsuzluğunuzun, ızdırabınızın çoğaltılması işlemi demek. Sankaranın çoğaldığı her defasında ızdırabınız da çoğalır. Anlaması çok kolay ama yine de zor. İnsanlar unutuyor. Sankara üstüne sankara, ızdırap üzerine ızdırap, mutsuzluk üstüne mutsuzluk üretip duruyorlar. Kişinin öğrenmesi gereken bu. Duyumların farkında ol ve onlara tepki gösterme. Duyumların farkındalığı ve onlara tepki vermeme. Çok basit. Teknik bu. Bunu unutur ve başka bir şey yaparsanız, o zaman sonuç elde edemezsiniz. Eğer bunu uygularsanız, sonuç almanız kaçınılmaz. Azar azar, azar azar kendi deneyiminiz size bunu söyleyecek. Aynı sabun veya deterjan alan ev hanımı gibi. Kirli çamaşırlar vardır. Sabun kullanırsa kirler çıkar. Sabunun içindeki hangi kimyasalın kire karşı etkili olduğunu, çamaşırların nasıl temizlendiğini bulmak ev hanımının işi değildir. Bu araştırmacıların, bilim adamlarının işi. Bırakalım onlar yapsınlar bunu. Ama sıradan biri, kişi bilir ki, sankara üstüne sankara üreten davranış kalıbı yüzünden ızdırap var, acı var. Sankara üretmeyi durdurdunuz, ızdırabınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Davranış kalıbınız değişiyor. Kızgınlıklarına çok bağımlı insanlar, öfkelerinden kurtulduklarını görürler. Tutkuya bağımlı olanlar, tutkularından kurtulurlar. Herhangi bir çeşit kirliliğe bağımlı olanlar, bunlardan kurtulmaya başlarlar. Sonuç ortada. İspatı ortada. Çünkü bunu deneyimliyorsunuz. Ve ancak sizin için iyi olan gerçeği, sonucu deneyimlemeye başladığınızda kabul edin. İşte bu, Buda'nın hayatı boyunca öğrettiği şeydi. Dengelilik, dengelilik. İçinizdeki dengelilik, dışarıdaki dengelilik olarak kendisini göstermeli. Günlük hayatınızdaki dengelilik, şimdi artık bu dengelilik görünmeli. Hayatta iniş çıkışlar olacaktır. Bu öğreti yalnızca keşişler ve keşişeler için değildi. Normal hayat süren insanlar için de aynıydı. Normal hayat sürdüren ev bar sahibi çok sayıda insan Buda'ya gelirdi. Bir grup gelip ona sormuştu. Bizler keşiş ya da keşişi olmaya hazır değiliz. Normal hayat sürmemiz gerek. Bu teknik bizim için de işe yarar mı? Bizler de özgürleşebilir miyiz? Elbette. Bu teknik herkes için. Biri keşiş ya da keşişi olduğunda artık hayatında hiçbir sorumluluk kalmaz. Kişi bütün hayatını bu amaca verebilir ve sonuç da daha erken gelir. Ama normal hayat yaşayan biri olarak kişi çeşit çeşit sorumluluklara sahiptir. Bütün bu sorumluluklarla çok fazla zaman ayıramazsınız. O yüzden biraz daha uzun sürer ama işe yarar. Normal hayat yaşayanlar için bile. Buda'nın bu tekniğin normal hayat yaşayanlar için nasıl işlediğini anlattığı bir konuşması vardır. Normal hayat süren bir kişi olarak kendi sorumluluklarıyla ilgilenmek zorundadır. Eğer normal bir hayat yaşıyorsanız sorumluluklarınızdan kaçamazsınız. Aile üyelerine karşı sorumluluklarınız, topluma karşı sorumluluklarınız, akrabalarınıza karşı sorumluluklarınız, bütün bunları iyi bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Aynı zamanda tekniği de uygulamaya devam ediyorsunuz. Bu da bir aile babası ya da kadın için 32 tane yarardan bahseder. Dhamma'nın 32 yararının nasıl elde edileceğini anlatır. Her biri diğerinden üstün. Bu şekilde en sonuncusuna geldiğinde şöyle der.
Puttassa loka dhammehi cittanya sanakampati cittanya sanakampati asokam birajang khemam etang mangalamuttamam.
Etang mangalamuttamam. Hayattaki en yüksek mutluluk derecesi. Bu nedir? Puttassa loka dhammehi. Hayatın değişkenlikleri iniş çıkışlarıyla karşılaştığınızda, ki herkes mutlaka bunlarla karşılaşır, o zaman çittan yassane kampati. Zihniniz sarsılmaz, sabit dengede kalır. Asokan. Ağlamaya başlamazsınız. Zihninizde mutsuzluk üretmezsiniz. Virajan. Zihninizde hiçbir kirlilik üretmezsiniz. Keman. Zihninizde güvensizlik duygusu üretmezsiniz. Her zaman güvende hissedersiniz. Dhamma yolundasınız. Hiçbir şey ters gidemez. Bu en yüksek mutluluk derecesidir. Hayatın bütün değişkenliklerine, bütün iniş çıkışlarına karşı dengelilik hali. Özellikle de hayatta hoş olmayan şeyler gerçekleştiğinde. Kolaydır keyifli olmak. Hayat tatlı bir şarkı gibi akıp giderken, asıl makbulü, her şey kötü giderken de gülebilen. Hayatımızda birçok kez her şeyin çok kötü gittiği olur. Her şey ters gider. Her şey ters gider. Yine de gülümsersiniz. bir oyuncu gibi değil, içten gülümsersiniz. Çok rahatsızlık verici bir duyum bile olsa buna gülümsersiniz. Anicca, sen de anicçasın, sen de anicçasın. Bakayım ne kadar süreceksin. İşte Buda'nın öğretisi bu. Doğa kanunu bu. Her durumda dengeli kalın. Hayatın bütün iniş çıkışları karşısında dengelilikle kalın. Göreceksiniz, harikulade. Her ne öğüt vermişse kendisi uygulamıştır. Aydınlanmış bir kişi de hayatında yaşamın iniş çıkışlarından geçer. Bu iniş çıkışların olması kaçınılmaz. Bu da Dhamma'yı öğretmeye 5 arkadaşı yoldaşıyla başlamıştı. Daha sonra 50'yi, 500'ü, 5000'i buldu. Bu şekilde yayıldıkça yayıldı, yayıldı. O hayattayken neredeyse Kuzey Hindistan'ın tamamı Dhamma'yı uygulamaya başlamıştı. İnsanlar bunun yararını gördü. Yine de bazı kişiler ona çok karşıydı. Kısmen bu kişinin ne öğrettiğini anlamadıkları için. Belki de şöyle düşünüyorlardı. Bizim dinimize, geleneğimize aykırı şeyler öğretiyor. Dinimiz bu öğreti yüzünden sona erecek. Ya da kısmen onlar için geçim kaynaklarını kaybetme meselesiydi. Rahip oldukları için eğer insanlar onun öğretisini izlemeye başlarlarsa bir daha ayin, ritüel, dinsel tören diye bir şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Yalnızca kendinizi gözlemleyin, zihninizi saflaştırın ve sağlıklı, mutlu bir hayat yaşayın diyor. O zaman bu ritüellerin, bu ayinlerin ne faydası olacak? Eğer bu ayinler, ritüeller olmazsa geçim kaynaklarını kaybederlerdi. Bu yüzden muhalefet vardı. Buda'nın vaazlarını nasıl durdurabilirlerdi? Yalnızca bir yol vardı. O günlerde geniş katılımlı halk tartışmaları olurdu. Fazla sertlik olurdu. Yandaşlarıyla birlikte insanlar çok kalabalık gelirlerdi ve bağırır, sataşırlardı, alay ederlerdi. Aslında gerçek bir tartışma olmazdı. Bir çeşit kabadayılıktı daha çok. Ama yine de popüler bir şeydi ve eğer biri yenilgiye uğrarsa kimse onun öğretisini kabul etmezdi. İşte bu şekilde onunla kavga etmeye, tartışmaya geldiler. Ama onun aşramının kapısına geldiklerinde başlarını kaşımaya başladılar. O çok zeki bir insan. Onunla nasıl tartışabiliriz? Kabadayılık bile kolay değil. Çünkü çok sakin bir şekilde cevap veriyor. Hangi konuları tartışacağımızı birer birer belirleyelim. İçimizden biri de lider olsun. Sen lider ol. Sen lider ol. İçlerinden biri, pekala ben lider olurum der. Bütün maddeleri not edelim. Evet, bütün konuları not alalım. Uzun keçeleşmiş saçın yok. Evet, evet. O günlerde bütün münzevilerin keçeleşmiş saçları vardı. Uzun bıyıkların, sakalların yok. Evet evet, uzun bıyık, sakal. Boynunda asılı boncuk, tesbih yok. Evet evet. Beline geyik postu dolamamışsın. Evet evet. Vücudunda kül lekeleri yok. Evet evet. Sonra birden birisi çıkar ve bütün bu noktalara değinildi. İnsanlar ne zaman bunları dile getirse o gülümsüyor. Bunlardan hoşlanmıyorum diyor. Eğer siz hoşlanıyorsanız buyurun devam edin. Sizinle tartışmam. Hoşlanıyorsanız devam edin. Yapmadığı bir şey hakkında onunla nasıl tartışabiliriz ki? Biz onun öğretisinde yanlış bir şey bulalım. Pekala, bunları atın, yeni bir liste yapın. Neyi öğütlüyor, neyi uyguluyor? Şila öğütlüyor, ahlak ve bunu uyguluyor. Bu konuda nasıl tartışabiliriz ki? Ahlak harika. Eğer kişi ahlaklı bir hayat sürüyorsa ve insanlara da böyle bir hayatı yaşamasını öğretiyorsa bunu tartışamayız. Başka? Samadhi öğretiyor. Samadhi ne? Zihne hakim olma. Zihne hakim olma? Yıllardır çalışıyorum, zihnime hakim olamıyorum. Biri zihne hakim olmayı sağlayan bir tekniğe sahipse bu harika. Bununla nasıl kavga edebiliriz ki? Hayır, başka? Panya öğretiyor. Panya ne? Zihindeki bütün kirliliklerin yok olup gittiği bir süreç. Kirlilikler gidiyor mu? Bendeki en ufak bir kirlilik bile gitmedi. Eğer kirlilikler gidiyorsa bu harika. Bu noktada nasıl tartışabiliriz? Bu değil. Başka? Başka yok. Başka hiçbir şeyden bahsetmiyor. Ben sadece Şila, Samadhi, Panya'yı öğretir ve uygularım diyor. Şila, Samadhi, Panya. Diğer her şey, inançlarınız, dogmalarınız, felsefeleriniz hepsi benden öte. Benim onlarla bir ilgim yok. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ama bu üçü önemli. Bunlar Dhamma'nın özü. Tartışamayacakları için çekip gittiler. Ama bir şekilde öğütlerini durdurmak için bir şey yapılmalıydı. Bir yolu bir skandal bulmaktı. Eğer skandal yoksa yaratılabilirdi. Ve bir keşiş için ne skandal olabilirdi? Yalnızca iki çeşit skandal olabilirdi. Para ya da kadın. Para? Parayla ilgili skandal yaratamayız. Çünkü normal gündelik hayatını prens olmanın getirdiği bütün lüksleri arkasında bırakmış. Hiçbir şey almamış. Ama kadın? Evet, bu konuda bir şey yapılabilir. Çünkü hem kadınlar hem de erkekler ondan Dhamma öğrenmeye geliyorlar. Böylece genç güzel bir kızı eğittiler. Her akşam süslenip püslenip Buda'nın aşramına gidecek ve bir ağacın altında uyuyacaktı. Ertesi gün saçlarını aşağı salıp şöyle diyecekti. Ooo Saman Gotama ile harika bir gece geçirdim. Harika bir gece. İnsanlar bunu duydular. Ne oldu? Neden bahsediyor bu böyle? İki gün, üç gün, bir hafta derken kadın susar. Yaklaşık 8 ay sonra büyük bir toplantı vardı. Buda Dhamma öğretiyordu. Öğrencilerinden büyük bir kısmı oradaydı. Ülkenin hükümdarı Kral Pasenadi oradaydı. Başkomutan ve başbakan da oradaydı. Anatta Pindika oradaydı. Anne Visakha oradaydı. Çok sayıda insan vardı. Kadın geldi. Karnına bir parça odun yerleştirmiş, iple bağlamış ve üstüne eteğini giymişti. Bağırıp hakaret ederek geldi. Hey kazınmış kafa! Doğacak çocuğun için hiçbir şeyin yoksa bari buradaki zengin insanlardan öğrencilerinden iste. Onlar bir şey yapsınlar. Herkes şaşkınlık içindeydi. Ne diyor bu kadın? Buda hakkında niye böyle konuşuyor? Buda gülümsedi. Yalnızca sevgiyle, yalnızca şefkatle. Ah evladım, sen bu söylediğin şeyin ne kadar gerçek olduğunu biliyorsun. Ben bu söylediğin şeyin ne kadar gerçek olduğunu biliyorum. Yalnızca sevgi, yalnızca şefkat. Ona gönülden bağlı hükümdara rica etmesi çok kolaydı. Yalan söylüyor, kellesini alın. Kellesi alınırdı. Ama o zaman bu da olmazdı. Orada bu şefkat titreşimleri vardı. Ve kadın çok tedirginleşti, ürkekleşti. Bağladığı ip gevşemeye başladı, odun parçası düşüverdi. Dhamma çalışır.
संतेन सोम विधिना जितवा मुनिंदो.
Zihni sakin, huzurlu, uyumlu olduğu için başarılı olmuştu. Tartışıp kavga ettiği için değil. Kavga ederek hiçbir zaman başarılı olamazsınız. O bunu hayatında uyguladı. Hayatında birçok durumlar oldu. O zihnini çok sakin, çok dingin, çok saf, çok uyumlu tuttu. Hem kendisi için iyi, hem de herkes için. Bir olay daha. Eski bir Brahman çok sinirlenmişti. Bu Buda bizim dinimize tamamen ters bir şey öğretiyor. Ailemdekiler, oğullarım, gelinlerim, bütün ayinlerimizi, ritüellerimizi, törenlerimizi terk ettiler. Köşede oturup şu nefes, nefes, duyum şeylerini yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bütün dinimizi bozacak. Gidip şunun kafasını kırayım. Onun öğretisini durdurmanın tek yolu bu. Ve çok sinirli bir şekilde Buda'ya gider. Söve söve ona yaklaşır. Buda şöyle der. Yaşlı adam, çok kızgın görünüyorsun. Gel otur, sorununu tartışalım. Adam bir karar vermişti. Onunla tartışmaya başlamayacağım. Çünkü o çok zeki bir insan. Onunla tartışmaya başladığım an kızgınlığım gider. Eğer kızgınlığım giderse kafasını kıramam. Bu öfkemi sürdürmeliyim. Hakaret ede ede gittikçe daha da yaklaşır. Bu da, yaşlı adam, sadece bir soruya cevap ver. Evinde misafirin olur mu? Der. Evet evet, evime çok misafir gelir. Bunun ne ilgisi var şimdi? Söyle bana, bazı misafirler sana hediye getiriyor olabilirler mi? Evet evet, bazıları getirir. Bundan sana ne? Diyelim bir misafir sana bir hediye getirdi ve sen de bu hediyeyi kabul etmiyorsun. Ne olur o zaman? Ne mi olur? Hediye getirende kalır. Ben de sana aynı şeyi söylemek istiyorum yaşlı adam. Benim yanıma bir misafir gibi geldin. Bütün bu hakaret hediyelerini getirdin. Onları kabul etmedim. Sende kalsınlar. Onlar senin malın, benim değil. Yaşlı adam çok akıllı biriydi. Gerçeği anlamasını engelleyen yalnızca ince bir perde, ince bir cehalet perdesi vardı. Bu perde kalktı ve anlamaya başladı. Nasıl da insanlar hayat boyunca bize hediyeler veriyor. Birinin hakaret hediyesine karşılık olarak biz 10 hediye veriyoruz. 10 hediye getiriyorlar, biz karşılığında 100 hediye veriyoruz. Bu hediye değiş tokuşunda da sen mutsuz ol, ben de mutsuz olayım. Gotama Buddha, bu hediye kabul etmeme yöntemini nereden öğrendin? Otur yaşlı adam, otur. Kapat gözlerini. Nefesini gözlemle. Nefesini gözlemle. Duyumları gözlemle. Duyumları gözlemle. Kendini gözlemlemen gerek. Kendini gözlemlemezsen bu sorunundan kurtulamazsın. Bu herkes için büyük bir sorun. Bu adam, Bradvaja, çalışa çalışa arahant, tam olarak aydınlanmış bir kişi oldu. Ve hayatının kalanında sürekli insanlara hizmet etti, hizmet etti. Teknik bütünüyle şöyle. Zihninizin derinliklerinde, duyumların olduğu yerde dengeliliği öğrenmezseniz, uygun sonuçları elde etmeyi bekleyemezsiniz. Doğru çalışırsanız, duyumları gözlemleyerek ve dengelilikle kalarak o zaman sonuç elde edersiniz. Dışarıda olan bir şey, vücudun içinde de bir duyuma neden olur. Hoş ya da değil, dışarıda olan herhangi bir şey, vücutta bir duyuma neden olur. Eğer o duyuma karşı dengelilikle kalıyorsanız, o zaman hangi kararı verirseniz verin, bu sağlıklı bir karardır. Hangi eylemde bulunursanız bulunun, bu sağlıklı bir eylemdir. Bu, teknik sizi pasif hale getirecek demek değil. Sizi çok aktif yapacak. Bu şu demek değil. Ben şimdi bir vipassana meditasyoncusuyum. Hadi herkes gelsin, beni salatalık gibi doğrasın, umurumda değil. Hayır, hayır. Yaşam dolu olursunuz. Aktif bir hayatınız olur. Tepkili hayatınız gidecek. Tepki her zaman olumsuzluk dolu, ızdırap doludur. Şimdi eylem var. Eylem pozitif olacaktır. Hem sizin için iyi, hem de başkaları için. Bu değişim gelecek. Birçok kereler sözlü ya da fiziksel çok güçlü eylemlerde bulunmak durumunda kalacaksınız. Ama derinlerde zihin sevgi dolu olacak, şefkat dolu olacak. Nerede güçlü bir eylem gerekliyse kişi bunu yapmalı. Mesela bir çocuk ateşe karşı ya da zehirli bir yılana karşı koşuyor. Çocuk için bu oynanacak bir oyuncak. Buna izin veremezsiniz. Bütün gücünüzü kullanır ve çocuğu uzak tutarsınız. Çocuk ağlayacak, bundan hoşlanmayacak. Ama çocuğu uzaklaştırmanız gerek. Çocuğa karşı hiçbir kızgınlık hissetmezsiniz. Sadece şefkat, sadece iyi niyet. Çocuğa yardım etmek istersiniz. Ama gücünüzü kullanmanız gerek. Eğer çok güçlü bir kişi, bir saldırgan zayıf bir kişiye zarar veriyorsa, ona ben bir vipassana meditasyoncusuyum, umurumda değil. Kendi karmalarının acısını çekiyorlar demezsiniz. Hayır, Dhamma size bunu öğretmez. Çok güçlü bir eylemde bulunacaksınız. Saldırganın yanlış eylemini durduracaksınız. Vipassana meditasyoncusu olmasanız da saldırgana karşı böyle bir eylemde, böyle güçlü bir eylemde bulunurdunuz. Ama zayıf olan kurbana çok fazla şefkat, saldırgana da büyük bir kızgınlık duyardınız. Ama şimdi farklı. Zayıf olan için şefkat duyarsınız ama saldırgana daha fazla şefkat duyarsınız. O cahil bir insan, ne yaptığını bilmiyor. Yalnızca bu zayıf insana zarar vermiyor, kendisine de zarar veriyor. Çok fazla olumsuzluk duygusu, çok fazla kötü niyet üretiyor. Bununla kendisine zarar veriyor, anlamıyor. O kadar cahil ki tatlı dilden anlamıyor. Ona karşı sert bir dil kullanmamız gerek. Onun anladığı tek dil bu. Sert bir eylemde bulunmanız gerek. Çok sert bir eylem. Ama sevgi dolu, şefkat dolu. Önce kendinizi gözden geçirin. Ne zaman sert bir eylemde bulunmanız gerekse, kendinizi gözden geçirmelisiniz. Kendinizi gözden geçirin ve bakın. İşte dışarıdaki durum yüzünden hissettiğim duyumlar. Bunlar duyumlar var ve ben onlara tepki vermiyorum. Ve ona karşı sert eylemde bulunacağım bu kişi, ona karşı şefkat duyuyorum. Yalnızca şefkat. O zaman evet, teknik sizin için çalışmaya başlamıştır. Öğretmenim Sayaji Ubaki'nin hayatındaki birçok olay bunu gösterir. kimi zaman çok sert bir eylemde bulunurdu. Ona pek yakın olmayanlar kimi zaman şüphe duyardı. Ne biçim Vipassana hocası bu? Bazen öyle güçlü bağırıyor ki bu nasıl olabilir? Ama ona çok yakın olan bizler için bu çok açıktı. Bağırdığında zerre kadar kızgınlık yoktu. Yine de çok sinirliymiş gibi gözükürdü. Derinlerde yalnızca sevgi, yalnızca şefkat vardı. Elbette çok katı bir disiplin yanlısıydı. Meditasyon merkezinde olduğu gibi ofisinde devlet için çalışırken bile. Hangi kural, hangi disiplin olursa olsun her öğrenci bu disipline göre çalışmak zorundaydı. Kişinin meditasyon merkezine gelmesinin amacı Dhamma'yı öğrenmek, kendisini Dhamma'da geliştirmekti. Eğer kişi uygun bir şekilde çalışmıyorsa o zaman bir anlamı yoktu. İşte böyle zamanlarda çok katı olurdu. Meditasyon hücreleri vardı. Biri bu hücrelerden çıkıp etrafta dolaşmaya başlardı. Öğretmenim sorardı. Hey, ne yapıyorsun? Ve öğrenci şöyle derdi. Efendim şöyle oldu, böyle oldu, dışarı çıkmam gerekti. Tamam, geri döneceğim. Bir süre sonra yine çıkar. Hey, ne oldu? Yine bir bahane. Bu kişinin kurallara uygun çalışmadığını gördüğümüzde, meditasyon salonunda oturan sayacı şöyle derdi. Goenka, bu kişiye sert sözler kullanmam gerek. Bir aşağı ineyim. Hücreler 5-6 basamak aşağıdaydı. Aşağı iner, kapıyı çalar ve bağırır. Ve bu büyük bir Vipassana ustasının bağırışı. Bir deprem gibi. Bütün Vipassana merkezi titremeye başlar. Bağırır. Sonra 4-5 adım atar, gülümseyerek ve gülerek, Goenka, o adama bağırdım, bağırdım. Ne biçim bağırmaydı bu? Sevgi dolu, şefkat dolu. İnsan başka dilden anlamadığı için hayatta birçok kere sert davranışlar sergilemek zorunda kalırız. Bu sert kararları alın ama her zaman sevgiyle, her zaman şefkatle, her zaman iyi niyetle. Eğer bir parça bile kötü niyet varsa kendinize zarar vermeye başlamışsınız demektir. Başkalarına nasıl yardım edebilirsiniz ki? Kendinize yardım edemezseniz, başkasına da yardım edemezsiniz. Önce kendinize yardım etmelisiniz. Güçsüz birine yardım etmek için güçlü olun. Eğer topallıyorsanız, topallayan başka bir insana yardım edemezsiniz. Eğer körseniz, bir başka köre yolu gösteremezsiniz. Önce kendinizi çok sağlıklı yapın. Önce kendinize yardım, sonra başkalarına yardım etmeye başlayabilirsiniz. Bu da şöyle der. Bu dünyada 4 çeşit insan görüyorum. Bir grup karanlıktan karanlığa koşuyor. Diğer grup aydınlıktan karanlığa koşuyor. Üçüncü grup karanlıktan aydınlığa koşuyor. Ve dördüncü grup aydınlıktan aydınlığa koşuyor. Hiçbir zaman mistisizm üzerine vaaz vermemiştir. Svakhato Bhagavata Dhammo. Öğreti çok açıktır. Ne zaman insanların farklı bir anlam çıkarabilecekleri bir şey söylese, onu hemen açıklardı. Karanlık ne demek? Aydınlık ne demek? Kişi bunlardan birinden diğerine nasıl koşup duruyor? İlk grup, karanlıktan karanlığa. İnsan değişik biçimlerde, acı içinde, ızdırap içindedir. Sağlık yönünden, para yönünden, aile yönünden, toplum yönünden. Her yerde acı var. Acı var. Acı var. Bu karanlıktır. Hayatın karanlığı. Hiç mutluluk yoktur. Ve bu insan her an yalnızca öfke ve nefret üretiyordur. Öfke ve nefret. Ben şunun yüzünden bu durumdayım, bunun yüzünden bu durumdayım. Şuna karşı öfke, buna karşı nefret, ona karşı kötü niyet vesaire. Karanlık zaten var ve kişi karanlığın tohumlarını ekiyor. Izdırap zaten var ve kişi ızdırap tohumlarını ekiyor. Bu öfke, kızgınlık, kötü niyet, ızdıraptan başka, mutsuzluktan başka bir şey getirmeyecektir. O yüzden kişinin geleceği de ızdırap dolu olacaktır. Şimdi mutsuzluk, gelecekte de mutsuzluk. Şimdi karanlık, gelecekte de karanlık. İkinci grup, aydınlıktan karanlığa. Aydınlık. Kişi para yönünden, aile yönünden, sağlık yönünden ve toplumdaki yeri yönünden epey mutludur. Toplumda iyi bir statüsü vardır. Ama herkesten nefret ederek çılgınlık içinde ben merkezci, bencil bir hayat yaşar. Hepsi işe yaramaz insanlar. Ben çok zekiyim. Bu yüzden de çok mutluyum. Çok param var. İyi bir konumum, gücüm, statüm var. Herkesten nefret eder. şimdi mutludur. Geçmişin bazı iyi karmaları sayesinde etrafında hoş şeyler vardır. Ama her an ektiği tohum, mutsuzluk, ızdırap tohumudur. Böylelikle bu kişi aydınlıktan karanlığa koşuyordur. Aydınlıktan karanlığa. Üçüncü kişi tıpkı birincisi gibidir. Etrafı mutsuzlukla doludur. Ama içinde bilgelik vardır. Hep gülümser. Oo, bu ızdırap geçmişimin bazı kötü karmalarından dolayı geldi. Ben borcumu ödeyeyim. Vipassana yapmaya devam edeyim. Anicca, anicca, anicca. Mutsuzluğumun nedeni şu kişi gibi görünüyor. Ama elbette benim mutsuzluğumun nedeni bu kişi değil. O sadece bir araç. Izdırabım zaten bu ya da başka bir kişi üzerinden gelecekti. Böylece bu kişiye sadece sevgi, şefkat üretir. Sevgi, şefkat tohumları ekiyordur. Şimdi çok karanlık var. Ama gelecek aydınlıkla dolu olacaktır. Aydınlıkla. Er ya da geç bu karanlık geçip gidecek ve sonra yalnızca aydınlık gelecektir. Kişinin ektiği tohum şimdi aydınlık tohumudur. Ve aydınlık getirecektir. Mutluluk getirecektir. Ve dördüncüsü, aydınlıktan aydınlığa. Hayatın bütün imkanları vardır. Para, sağlık, iyi bir statü, iyi bir aile. Yine de kişi çok iyi anlar. Bilgeliğe sahiptir. Bütün bunlar geçmişteki bazı iyi karmalarım sayesinde. Ama ne kadar iyi karma yapmış olursam olayım, ebedi değiller. Meyve ebedi değil. Bir gün duracak. O yüzden şimdi yaptıklarımla bütün bu parayı, konumu, gücü, statüyü çok iyi değerlendireyim ki bunu başkalarının yararına, bakımından sorumlu olduklarım ve daha birçoklarının yararına kullanayım. Bu şekilde kişi her zaman sevgi, şefkat, iyi niyet üretir. Sevgi, şefkat, iyi niyet. Sözel, fiziksel ya da düşünsel bütün davranışları başkalarının yararı içindir. Başkalarının yararı için. Aydınlık tohumu ekiyordur. Aydınlıktan aydınlığa doğru koşuyordur. Mutluluktan mutluluğa doğru koşuyordur. İlk ya da ikinci grupta kalmamalıyız. Üçüncü ya da dördüncü grupta kalmalıyız. Üçüncü mü, dördüncü mü olduğuna biz karar veremeyiz. Kimi zaman insan hayatı geçmiş karmalarından dolayı karanlıkla dolu olacaktır. Kimi zaman geçmiş karmaları sayesinde aydınlıkla dolu olacaktır. Ama biz şu anın karmasının efendisiyiz. Bu da şöyle der. Attahi attano nato, attahi attano gati. Kendinizin efendisi sizsiniz, başkası değil. Ve geleceğinizin efendisi de sizsiniz, başkası değil. Geçmişte ne olduysa oldu. Şimdi size ızdırap getirecek tek bir sankara bile üretmemelisiniz. Siz kendinizin efendisisiniz. Şu anın efendisi olun. Gelecek şimdinin çocuğundan başka bir şey değildir. Eğer şu anın efendisi olursanız, eğer şu anınız dammayla dolu olursa, o zaman geleceğiniz de kendiliğinden mutlulukla dolu olacaktır. Gelecekte hiçbir karanlık olmayacaktır. Şu anın efendisi olma ustalığını geliştirin. Bu vipassana. Şu anın efendisi olun. Ben şu anda kendimin efendisiyim. Hiçbir mutsuzluk tohumu ekmeyeceğim. Hiçbir karanlık tohumu ekmeyeceğim. Yalnızca aydınlık tohumları ekeceğim. Başkaları ve benim için iyi olan mutluluk tohumları. Doğru şekilde çalışın. Sonuçlar mutlaka gelecektir. İyi sonuçlar mutlaka gelecektir. Tekniği doğru anlayın. Ciddi bir şekilde çalışmak için kalan bu bir günde çıkarabildiğiniz kadar kirlilik çıkarın ve teknikte yetkinleşin. Duyumların farkında olmalı ve bunlara karşı dengelilikle kalmalısınız. Duyumların farkındalığı ve bunlara karşı dengelilik. Duyumların farkındalığı ve bunlara karşı dengelilik. Gerisini dammaya bırakın. Sonuçlar mutlaka iyi olacaktır. Dammada gelişmeye devam edin. Dammada gelişmeye devam edin. Damma fevkalade. Damma harikulade. Hepiniz dammadan en iyi şekilde yararlanın. Hepiniz gerçek mutluluğu, gerçek huzuru, gerçek uyumu tadın. Gerçek uyumu tadın.
Devet seve mangelen. Devet Sir.